billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Yunus suresini anlama çalışmamızı devam ettiriyoruz. Allah Teala bu sureyi ve bütün Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlayan, en iyi şekilde yaşayan, tüm dünyaya örnek olabilecek bir toplum oluşturan ve bu dini bütün dünyaya en güzel şekilde tebliğ eden kişilerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Geçen hafta 14. ayette kalmıştık. Bugün 15'ten itibaren okuyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Ayetlerimiz peş peşe okunduğu zaman onlara. Niye peş peşe diyoruz? Çünkü bu tela kelimesi bir şeyin diğerinin arkasından gelmesi oluyor. Ayetler zaten birbiriyle bağlantılı olarak okunur. Birbiriyle bağlantılı olarak okunan ve açıklayan o bağlantı ile anlatılmak istenen şey açıklanır. O ayetler birbiriyle bağlantılı olarak okunduğu zaman galellezine la yercune likaena. Bizimle yüzleşmeyi beklemeyenler şöyle diyor derler. Yani Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorlar, hesap vermek istemiyorlar. İ'ti bi Kur'anin gayri hâve. Bunun dışında bir Kur'an getir. Ne yani ahirette şöyle olacakmış, öldükten sonra tekrar diriliş falan. Evbeddilhu ya da buradakinin bazı ayetlerin anlamını değiştir. Ya başka birisi olsun ya da değiştir anlamlarını. Kul mâ yekûn li en ubeddilehu min tilkâi nefsi. De ki ben kendiliğimden bunları değiştirebilecek bir yetkiye sahip değilim ki benim böyle bir hakkım yok. İn ettebi'u illa ma yuha ileyh. Ben sadece bana yapılan vahye uyarım. Zaten Allah-u Teala Nebimize hep o emri vermiştir. İttebi ma yuha ileyke min Rabbik. Rabbinden sana ne emrediliyorsa sen ona uyacaksın vahyedilen. Bize verilen emir de odur. İnni ahafu in asaytu Rabbi azâbe yevmin azîm. Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım. Peki Allah'ın nebisi isyan eder mi? Elbette isyan eder. İşte bize nebiler korunmuştur falan derler. Öyle bir şey söz konusu değil. Elbette isyan edebilir. Eğer onlar günah işleyecek durumda olmasalar bize örnek olamazlar ki. Her şeyiyle bize örnek olmaları lazım. Şimdi burada hatta belki şey yapılabilir. Yahya Hoca'ya söyleyeyim de o bir okusun. Şimdi aklıma geldi. Şimdi denebilir ki hangi ayette var yani bu. İşte en büyük günah nedir? Şirk değil mi?
Evet.
Allah'ın nebileri de şirk koşabilir. Zümer suresi 65'te var. Evet, hem de Muhammed Aleyhisselam'la ilgili anlam bir şey var. İstersen onu bir oku.
39. surenin 65. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Şurası kesin. Sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir.
Kim o öncekiler?
Resulullah'tan Adem Aleyhisselam'a kadar hepsi.
Bütün nebiler.
İstisnası.
İstisnası.
Hepsi tamam. Birden. Diyor ki Cenab-ı Hak neymiş o? لَاِنْ اَشْرَكْتَ Eğer Allah'a ortak koşacak olursan leyahbetanne ameluke bütün yaptıkların yok olur gider, boşa gider ve letekunenne minel hasirin ve kesinlikle kaybedenlerden olursun. Bütün nebilere, demek ki Allah bütün elçilerine bu uyarıda bulunmuş. Yani o potansiyel var ve onlar düşmemişler ki bize örnek gösterilmişler.
Devamı da var.
Evet. Ya ne yapacaksınız? Bel aksine Allah'a fe'bud. Yalnızca Allah'a kul ol. Ve kün mineşşakirin ve şükredenlerden, yani üzerine düşenleri hakkıyla yerine getirenlerden ol demiş Allah hepsine birden. Tamam. Onlara verildiği gibi bize de verilmiş bir emir tabii ki.
O zaman demek ki en büyük günah olan şirki bile işleme durumları söz konusu olabilecek ki Allah bunu açıkça söylüyor ve bize de örnek olmuş oluyorlar. Bütün nebilere verilen emir bu. Şimdi burada bununla da bağlantı kurulursa daha güzel. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ. De ki yani benim yani tercihi Cenab-ı Hak yapsa, okuma deseydi ben de okumazdım size. O kadar. Ben Allah'ın emrine uyuyorum. Allah böyle emretti, böyle yapıyorum. وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ. Ve ben bunu, bunları sizi anlayacağınız şekilde size anlatmazdım. فَقَدْ لَبِثْتُ ف۪يكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ. Ben şimdi ben size getirdim, Allah'ın kitabını getirdim, okuyorsunuz. Ben uzun bir ömür burada kaldım, 40 yaşına kadar aranızdaydım. Hiç gelip de böyle bir ayet okudum mu size? اَفَلَا تَعْكِرُونَ. Aklınızı kullanmaz mısınız? Bakın işte geliyorum, okuyorum. Bu benim bunu oluşturmam, yazmam imkansız. Bunu aklınızı kullanırsanız pekala görürsünüz. Peki ben peki Allah'a karşı işte şu ayeti değiştireyim, başka bir şey getireyim diyecek olursam فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Bir yalan Allah'a mal edenden daha yanlış şeyi, davranışı kim yapabilir? Ya ben şunu şöyle değiştir diyorsunuz. Olur mu böyle bir şey ya? اَوْكَدَّبَ بِاَيَاتِ. Ya da Allah'ın ayetleri karşısında oturup yalan söylüyor. Ya işte Allah böyle demiş ama aslında şöyle demiş. Ne oluyor, böyle şey olur mu? Allah'a laf mı öğreteceğim ben? اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمِينَ. Şu kesin ki böyle günaha girenler, Allah'a karşı günah işleyenler, yanlış yapanlar asla umduklarına kavuşamazlar. Ben şimdi burada sizi razı etmek için belki bir iki bir şey yapabilirim. Yaptım mı? Kısa sürede razı olmuş gibi olursunuz ama ebediyen kaybederim. Önemli olan Allah'ın vereceği başarıdır. Bu konuda okuyacağın ayetler var.
Şimdi bu Yunus suresinin 15. ayetinde hemen yan sayfanın da başında, yani 7. ayetin başında geçen bir ifadeyle benzer bir ifade var. Orada Allah Teala buyurmuştu ki, yani bizim huzurumuza çıkmayı beklemeyen, yani bizimle yarın öbür gün karşılaşacağını ummayanlar diye bir gruptan bahsetmişti. Onların bir tavrından bahsediyor 15. ayette. Diyor ki onlara bizim ayetlerimiz bağlantılarıyla birlikte okunduğunda, o bizim huzurumuza çıkmayı göze alamayanlar var ya, onlar şöyle diyecek derler diyor. Şöyle diyorlar sana: İ'ti bi Kur'anin gayri hâza. Ya sen bize geliyorsun, diyorsun ki Allah Teala şununla ilgili şöyle şöyle şöyle ayetler indirdi. Değil mi? Allah işte yalanla ilgili, Allah zinayla ilgili, Allah sosyal hayatla ilgili, Allah işte devlet yönetimiyle ilgili, Allah evlilikle ilgili, nikahla ilgili, boşanmayla ilgili, şununla şununla ilgili ayetler indirdi. Ayetler kümesi. Şöyle indirdiğinde diyorlar ki ya onu bırak sen. Onlar bizim huzurumuzu kaçırıyor. Biz o ayetleri duyduğumuz zaman bizim dünyamız değişiyor. Sistemimiz bozuluyor. Çarklarımıza sen şey yapıyorsun, engel çıkarıyorsun. Bu çarklar dönmüyor bu ayetler olursa. O zaman ne yap? Gel biz anlaşalım. Sen bunları bırak. Bize başka, yani bizim hoşumuza gidecek, işlerimizi kolaylaştıracak. Yani yaptığımızda hiçbirimizin böyle canının yanmayacağı, her birimizin keyif alacağı hükümler getirsen bize. Ha bunu yapamaz mısın? Yenisini getiremez misin? O zaman evbeddilhu. O zaman getirdiğini değiştir birazcık. Kırp. Oradan kırp, buradan kırp. Bunu yap. Yani ne de en azından, yani evet de ki yani Allah böyle istiyor ama aslında Allah yani şöyle olsa da bize kızmaz canım. Allah'ın o, yani rahmeti geniş, o kendisine merhameti yazmış, üzerine farz kılmış falan. Yapmasak da olur. Değil mi? Yani ayetleri değiştir bize. Yani olduğundan farklı göster. O zaman ne olacak? Hoşlarına gideceği için bunlar da kabule yanaşacaklar güya. Peki bunu getiren kişi kim? Muhammed Aleyhisselam. Allah'ın Resulü. Yani Allah'ın elçisi. Resul kime deniyordu? Allah'ın sözünü insanlara olduğu gibi ulaştıran. Bakın, bir harf ilave etmeden veya bir harf çıkarmadan. Hatta bu harf bile Arapça açısından aslında doğru değil. Nokta demek lazım. Çünkü Arapçada biliyorsunuz bazı harfler noktalıdır ya. Noktasını çıkardığınız zaman ne olur? Bambaşka bir kelime haline gelir, değil mi? Yani Resul vasfıyla o Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kendisine verdiği ayetlerden bir tanesinin noktasını değiştirecek olursa ne olur? Onunla ilgili ayet okuyacağız şimdi. Onun risaletini yerine getirmiş olur mu? Hayır. Cenab-ı Hak ne diyordu Maide suresinde? Ya eyyuhar rasul, ey elçi, belliğ ma unzile ileyk. Sana ne indirildiyse sen onu karşı tarafa ulaştır. Tebliğ et. Bak ne indirildiyse. Getir başkasını, yok onu birazcık değiştir. Asla. Hiçbir şekilde müdahale hakkı yok. Ha böyle yapmayacak olursan ne olur? Ve illem tef'al, eğer böyle yapmayacak olursan, yani kafirlerin istediği gibi başka bir ayet kümesi aramaya kalkacak olursan, inen ayetlerin sağını solunu eğip bükmeye falan, onların keyfini uydurmaya çalışacak olursan ne olur? Fema bellagte risaletehu, Allah'ın elçiliğini yerine getirmiş falan olmazsın sen. Burada, o zaman elçilik sekteye uğruyor.
Şimdi çok çok güzel bir şey yaptın. İfadeler kullandın. Şimdi bugün bir şeyler söyleniyor. İşte Kur'an noktasızdı, hareketsizdi. İşte şuraya noktaları biz istediğimiz yere koyarız falan filan. Peki karşı tarafın şüphesiz bir şekilde anlayamayacağı bir şey karşıya tebliğ edilmiş olur mu?
Mümkünatı yok olmaz.
Sonra Allah-u Teala işte sen Maide suresinden ayet okudun. Üçüncü ayette ne diyor Allah?
Bu buradakinde mi?
Maide'de.
Ha Maide 3. El-yevme ekmeltü lekum dinekum.
Ekmeltü ne demek?
Mükemmel hale getirdim
demek. Mükemmel hale gelen bir şeyde
eksik olur
herhangi
mu?
Bir eksik olur mu?
İnsanların yanlış anlayacakları değil mi? He. Okudukları zaman.
Bir de tebliğ ne demek? Karşı tarafın en küçük şüphe duymadan çok net.
Evet. Yani öyle noktası bilmem
olarak,
nesi var
nokta,
her şeyi tam demek.
Şey. Yani. O zaman bu hiç şüphe edilemeyecek şekilde tebliğ edilmiş. Bir de Allah-u Teala bu kitabı korumayı da kendi üzerine evet. almıştır. Bizim böyle
İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
Dolayısıyla böyle gevezelik ederek kendi kafalarına göre insanları Kur'an'dan uzaklaştırır. Kur'an'ı değersizleştirme çalışmaları var. Yani bunlara da asla pabuç bırakmamak gerekir.
Evet. Şimdi bu isteklerine dair hani onların değiştir bu Kur'an'ı, yenisini getir, olmadı işte sağından soldan kırp isteklerini yerine getiremeyeceğine dair böyle sert ifadelerle bize anlatılan bir husus var. Cenab-ı Hak Hakka suresinde yani Kur'an-ı Kerim'in 69. suresinin 40. ayetinden itibaren şöyle buyuruyor. Diyor ki innehu lekavlu rasulin kelim. Bu Kur'an değerli bir elçinin sözüdür. Bakın Rasul. Şimdi bu birinci manada Allah'tan insana ulaştıran Resul kimdir?
Kitaptır.
Yok ulaştıran kişi anlamında yani Cebrail Aleyhisselam, değil mi? Aleyhisselam. Yani Allah'ın tabii. mesajını bir insana Muhammed Aleyhisselam'a ulaştıran Resul. O da ondan alıp bize evet içiyor, ondan alıp bize ulaştıran kimdir? O da insan olan Resul Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla Allah'tan alan Cebrail Muhammed Aleyhisselam'a olduğu gibi bunu getirdiği gibi Resul Cibril'den onu alan Resul Muhammed de bize bunu olduğu gibi getirmiştir. Hiçbir ilave, hiçbir çıkarım olmaksızın. Peki Resul'e isnat edilen bir söz gerçekte kimin sözüdür? Allah'ın sözüdür. Dolayısıyla bu Muhammed'in değil, Resul Muhammed'in, Cebrail'in, Resul Cebrail'in ama ikisinin de değil aslen Cenab-ı Hakk'ın sözüdür bu Kur'an-ı Kerim. Onlar bu sözü ulaştırmış, elçiliğini yapmışlardır sadece. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ Bu Kur'an herhangi bir şaire ait bir söz falan değildir. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ Ne kadar az düşünüyorsunuz, inanıyorsunuz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ Hani bu işte gelecekten haber verme iddiasıyla ortalarda ulaşan kâhinin falan bir sözü de değil bu. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar az bundan bilgi çıkarıyorsunuz, bilgi elde ediyorsunuz. Ya nedir bu? تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu alemlerin Rabbi olan, sahibi olan Allah'tan indirilmiştir bu Kur'an-ı Kerim. Şimdi dikkat edelim. Velev tekavvele aleyna ba'zal ekavil. Bakın bize bunu ulaştıran elçi Muhammed Aleyhisselam eğer bizim hakkımızda diyor Cenab-ı Hak bir takım sözler bu Kur'an'a koyacak olsaydı. Yani Yunus suresi 15. ayette kafirlerin, müşriklerin isteğini yerine getirecek olsa. Yani onları memnun etmek için Allah'ın demediği bir şeyi demiş gibi gösterseydi. Ne olurdu? Diyor ki Allah, hele öyle bir şey yapsaydı لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ onu şöyle sıkıca böyle bir yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ şu, sonra diyor onun şah damarını koparırdık. Yani orada canını alırdık diyor Allah. Orada hayatına son verirdik. Ve فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ sizden hiç kimse de buna engel olamazdınız. Hiç kimse. Allah'ın mesajına, vahyine, kitabına, Kur'an'ına en ufak bir ilaveye Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi var mıymış bu ayete göre? Yok. Bak diyor, direkt canını alırdım ben onu. Ne demek öyle onların keyfine göre Kur'an'ı eğip büksün, değiştirsin. Kur'an nasıl gelmişse ona aynı şekilde o da bize ulaştırmış. Bir de onunla ilgili aslında yani konusu gereği onunla ilgili olması gereken ayetler var ama hep başka yere yorulduğu için o ayetlerin değeri, kıymeti bilinmiyor. Necm suresinde Cenab-ı Hak ne buyuruyor 53. surede? مَا ظَلَّ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى hani sizin bu arkadaşınız yoldan çıkmış falan değil. Aşırı giden biri de değil. Yani bir takım sözler söylüyor. Ve ne zaman bunu söylemeye başladı? 40 yaşından sonra. Burada demişti yani aranızda ben uzunca yıllar geçirdim. Siz beni tanıyorsunuz. Yalanıma şahit olmadınız. Bizzat kendiniz bana el emin sıfatını verdiniz. Son derece güvenilir. Böyle bir adam çıkıyor 40 yaşından sonra diyor ki ya insanlar Allah size şöyle buyuruyor. Allah bize şunu emrediyor. Allah bize şunu yasaklıyor. Böyle derken bu adam şaşırmış, yoldan çıkmış, azgınlaşmış falan biri değil. Hayallerine falan kapılmıyor bu adam. Ya وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى bunun söyledikleri ne onun söyledikleri? 40 yaşına kadar söyledikleri değil. 40 yaşından sonra Allah size böyle diyor diye söyledikleri. Yani Kur'an. Bu Kur'an'ı kendi hevasıyla, kendi nefsiyle size konuşuyor değil o. Bakın o kendi hevasıyla konuşmaz. Bu mutlak manada nasılsın, iyi misin türü tarzı konuşmalar değil. Onları tabii ki insan kendiliğinden konuşur. Kendi istediğini söyler. Ama Allah size böyle diyor diye bir söze başlıyorsa bir insan o nedir? Allah'ın mesajını iletiyordur o anda değil mi? İşte orada diyor heva ve hevesinden konuşmaz o. Ya nasıldır? Nasıl konuşur? İn huve illa vahyun yuha. Bakın o ancak kendisine yapılan bir vahiden ibarettir. Başka bir şey değildir onun söyledikleri. Ama onun Fatiha'dan Nas'a kadar söyledikleri ona vahyedilenlerdir. Çünkü devamında ne diyor? Allemahu şedidul kuva. Çok güçlü, kuvvetli olan biri ona bunları öğretti. Zumirra, Cenab-ı Hak katında itibarlı biri. Festeva, işte geldi ona doğruldu. Bil ufukul ala, o işte ufuk alayı kaplamıştı. Sümme denâ fetedellâ sarktı. Ona yanaştı falan. En sonunda ne diyor? Fe evhâ ilâ abdihi mâ evhâ. Bakın geldi o, Allah'ın ona kendisine vahyettiğini ona ulaştırdı. Vahyetti. Kim yaptı? Cebrail. Neyi vahyetti? Kur'an-ı Kerim'i.
Hakka sureti.
Evet. Aynısı. Ama maalesef diyor ki bu Necm suresinin bu ayetler bağlamından tamamen koparılıp neye delil gösteriliyor? Resulullah'ın her söylediği vahiy. Onun bir söylediği vahiy metluf, Kur'an diye okuduğumuz vahiy. Bir de var ki gayr-ı metluf, yani Kur'an olarak okumadığımız, namazlarda falan okuyamadığımız ama yine kendisine Allah'ın yaptığı vahiyler. Onlar da hadisler, sünnetler. Halbuki Kur'an ne diyor? Sen işi nereye götürüyorsun? Bambaşka bir şeyler. Dolayısıyla Resulullah'ın böyle bir şey yapması mümkün değil. O yüzden diyor ki kul ma yekunu li. Sen de onlara diyeceksin ki en übeddilehu min tilkai nefsi. Benim bunu kendiliğimden değiştirme hakkım falan yok. Böyle bir yetkim yok benim. Çünkü beni Allah görevlendirdi. O diyor ki ey Muhammed git bunu onlara söyle. Son derece sağlam bir şekilde hem de ona vahiy veriyor. Cin suresinin son ayetlerini her daim okuyoruz. Yani kendisi o kadar emin ki kendisine yapılan Allah'ın vahyi olduğundan tek bir harfini dahi kaçırmıyor. Tek bir noktasını dahi kaçırmıyor. insanlara böylesine şey yapıyor, ulaştırıyor onu. Diyor ki ben bunları hiçbir şeyini değiştirmeye hakkım, yetkim yok benim. Ya in ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben yalnızca bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Yani ben de sizin gibi ne vahyedilmişse ona uymakla mükellef biriyim. Sizden tek vahyim, tek farkım bana bu vahyin yapılıyor olması. Bu kadar. Peki sizin dediklerinize az bir şey meyledecek olsam ya, bir noktasını değiştirmeye kalksam ne olur? İnni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Böyle bir şey yapsam Allah'a isyan etmiş olurum. Allah'a isyan edecek olursam da o büyük bir günün azabından korkarım ben diyor. Öbür tarafta kim benim yardımcım olacak bu sefer? Şimdi sizin hatırınız için ayetleri eğip bükeyim. Peki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığımda hanginiz benim ardımda duracaksınız? Hiçbiriniz. O zaman demek ki insanların keyiflerine, arzularına göre hiçbir ayeti eğip bükemeyiz biz. Yenisini getirmek zaten imkanımız yok. O zaman var olanı da, ya Allah şimdi böyle diyor ama, işte o amadan sonra söylenenler var ya, o amadan sonra söylenenler, yani Allah böyle diyor, tamam o orada kalsın, ondan sonra gerisin geriye. Şimdi dün başıma gelen bir hadiseyi anlatayım, dün duyduğum bir şeyi. Şimdi yurt dışından buraya okusun diye öğrenciler getiriliyor. İşte Türkiye'de bir ile yerleştiriliyor, kız öğrenci. Bu gelen kız öğrencilerin içerisinden bir tanesi gayrimüslim, Hristiyan. Burada bir yurda yerleştiriyorlar. Tabii o gün içerisinde falan kızın Hristiyan olduğu öğreniliyor. Ortalığı ayağa kaldırmışlar. Niye? Diğer öğrenciler diyorlar ki bu bize erkek hükmündedir.
Oo.
Niye? Hemen işte bunu temellendirmek için buldular. İşte Nur suresinin 31. ayetindeki Ev Nisaihinne'yi anlatan bir hocayı. Orada diyor ki işte Ev Nisaihinne Müslüman kadınlardır bu. Demek ki gayrimüslim kadınların yanında Müslüman kadınlar başlarını açamazlar. Onlara yabancı erkek gibidir. Kesinlikle yurda sokmuyorlar öğrenciyi. Sonra ne oluyor? Bakın şimdi kendilerince bir tane fetva bulmuşlar. Ondan sonra bu sorunun bir şekilde aşılması lazım değil mi? Hemen bu sefer başka fetvalar aranıyor. Yani bunu caiz gören fetvalar. Ve bulunuyor. Bulunamaz değil ki. Hemen açıyorsunuz zaten. Bir Diyanet'in tefsirini bile açsanız bu ayetle ilgili. Diyor ki ya burada kadınlardır. İlla ki Müslüm gayrimüslim olma şartı aranmaz. Yani kadın kadının yanında başını açabilir. Nitekim bizim bu anlayışımız işte imam şu tarafından da paylaşılıyor. İnsanlar onu görünce ya diyorlar tamam. Tamam bu fetvayı uygulayalım o zaman. Bunun yanında başımızı açabiliriz. Ama ne olmuş oluyor biliyor musunuz sonuçta? Diyorlar ki Allah Nur 31'de evet bunu bir erkek gibi kabul etti. Ama falanca efendinin şu fetvası var ya biz ondan onun şeyine peşine giderek bu fetvayı uygulayalım onu kabul edelim. Ya sen o zaman işte bak ayeti tebdil etmiş oldun o zaman eğer öyleyse.
Falanca efendiyi kimin yerine evet. koydu?
Cenab-ı Hak işte burada istedikleri gibi Allah'ın emrini değiştirebilen bir makama koymuş oldu.
Allah'ın yerine koydu.
Evet. Yani Allah orada öyle bir şey demiş değil ama varsayalım ki öyle demiş. Allah dediyse ki eğer sen gayrimüslim bir kadının yanında başını açamazsın. Benim bir başkasının şunun bunun deyişiyle bu hüküm kaldırılabilir mi bu yasak? Ama insanlar o noktaya geliyorlar işte. Ayet ama farklı bir yorum var biz o farklı yoruma gidelim. Öyle bir şey olmaz. Allah yasakladıysa yasaktır ki yasak değil onu söyleyeyim yani Nur suresi 35. ayette kadın kadınların yanında başını açabilir diyor. Yani ev nisaihinne en fazla sizin dediğiniz gibi huyunu suyunu bildiği kadın diyebilirsiniz. Yani kadınların içerideki kıyafetlerini gidip dışarıda dedikodu malzemesi yapmayacak ki ahlaksız tiplerdir bunlar. Onların evet. yanında ancak kendini korursun. Onun dışında problem yoktur. Peki siz yani ayetleri değiştiremiyorsunuz ama eğip bükmeye falan çalışıyorsunuz. Niye? İşte sorun çıkartıyor tırnak içerisinde sosyal hayatta. Çözüm bulmanız lazım. Çözüm nerede? Falanca kitapta. Hayır önce bir oku Kur'an-ı Kerim'i bir anla. Ondan sonra doğrusunu uygularsın. Bir de son şu 17. ayeti okuyalım. Orada peki sen ikna ettin diyelim Allah'ın elçisini Resulullah'ı değiştirdi. Allah'ın demediği bir şeyi demiş oldu. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Kur'an-ı Kerim'de 6-7 kez tekrarlanan bir ifade bu. Bir yalanı Allah'a mal edenden daha zalim, daha büyük yanlış yapan kim olabilir? Bu niye çok büyük bir yanlıştır? Çünkü şirktir. Değil mi hocam? Şirk en büyük şey şirktir. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُرْمُنْ عَظِيمٌ Çünkü bir yetkiyle sen Allah'ın bir hükmünü kaldırmaya cüret edebiliyorsun. Sen kendine öyle bir yetki, öyle bir paye yüklüyorsun ki diyorsun ki Allah böyle dedi veya demedi ama ben diyorum bak Allah size böyle dedi demediği halde Allah gibi bir söz söylemeye kalkışıyorum. Bundan daha büyük yanlış olabilir mi?
Ya da şöyle diyor tamam Allah öyle demiş ama bizim hoca böyle diyor. Evet.
Ya biraz önceki olay gibi.
Az önceki olay gibi yani.
Evet. Bundan daha büyük yanlışı kim yapabilir diyor.
Onu Allah'ın yerine koymuş ve ortak koşmuş oluyorsun Allah'a.
İşin bir tarafı bu. Peki siz bütün bu ayetler karşısında sağa sola kaçıyorsunuz falan. Ayetin ikinci kısmı da o. Evkezzebe bi ayati. Peki Allah'ın ayetleri karşısında habire yalana sapanların durumu ne olacak? Onların yanlışı az mı? Ondan da daha zalim yok. İnnehu la yuflihul mucrimun. İşte bu şekilde günaha batanlar asla ama asla umduklarına kavuşamazlar. Mümkün değil. Yani dünyada 3-5 gün bir saadeti olur bunun. Ama bu şekilde son nefes verilemez. Mümkün değil. Allah bu dünyada da bunun hesabını sorar. Ahirette de. Evet.
Şimdi bu 18. ayete geldik de. Burada Allah-u Teala diyor ki وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Allah ile kendi aralarına kendilerine bir faydası da zararı da olmayacak bir şeyi koyarak ona kulluk ediyorlar. Tamam. وَيَقُولُونَ هَا اُلَا اِشْفَعَاُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Diyorlar ki işte bunlar Allah katında bizim şefaatçimiz. Bizi kurtaracak Allah'ın huzurunda. İşte bu Efendi Hazretleri bizi kabirde kurtaracak, bu bizi mahşerde kurtaracak, bu bizi sıratta kurtaracak. Bir çeşit şöyle söylüyorlar.
Daha ölüm anından başlıyorlar değil mi?
Ölüm anında. Evet,
imanını kurtarmaya geliyorlar ya.
İmanını kurtarıyor. Ve bu dünyada da koruyor ayrıca haşa. Mekkeli müşrikler de aynı şeyi söylüyorlardı. Onlar da bunlardan daha hiç olmazsa melek falan diyorlardı. Yani bunlarla karşılaştılar. Gerçi onların ikisi hayali, gerçekte bir alakası yok. قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ Yani siz Allah'a neyi söylüyorsunuz? Allah'ın bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? Göklerde ve yerde Allah bilmiyor. Yani kim nereden çıkardınız bu sizinle Allah arasına girip de sizi koruyacak birisinin olacağını siz nereden çıkardınız? Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Onların Allah'a ortak koştukları şeyden Allah uzaktır ve yücedir. Şimdi niye ortak koşuyorlar? Çünkü bu efendi beni kurtaracak. Kimden kurtaracak? Allah'tan. Allah'tan daha güçlü olması gerekmiyor mu? Ya da işte bu
yani.
Bu melek daha beni kurtaracak. Daha merhametli olması lazım. Bu adamı daha iyi tanıması lazım. Evet. Kalbini bilmesi lazım. Allah-u Teala bize Çin uruçlarından daha yakın. Bu insan beni nereden tanıyor, nereden biliyor? Zaten aklını kullanmayan insanlar böyle yapıyorlar. Bir de burada şu mesele var. Bu insanlar kendilerini çok dindar kabul ediyorlar değil mi? Evet. İstersen o konudaki ayetleri bir oku.
Evet, bu Zümer suresinde, 39. surenin 3. ayetinde bu Mekke müşriklerinin niye bu şekilde Allah'tan başka mabutlar aradıklarının cevabı var. Yani bu çoğu zaman insanı iyi niyet yakıyor. Bunları okuduğumuz zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden hiç kimse iyi niyetli oluşunu yanlışların önünde şey olarak görmemeli. Yanlışlarına bir perde olarak görmemeli bunu. Yani niyetim benim iyi. Niyetin iyi ama yaptığın amel de iyi olmak zorunda. Bakın şimdi bu Yunus suresi 18. ayette bunlar kendilerine zarar da fayda da sağlayamayan şeyleri Allah'la aralarına koyup onlara kulluk yapıyorlar. Ne diyerek? وَيَقُولُونَ هَا اُلَيْ شُفَعَانَا اِنْدَ اللّٰهِ Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz. Bir defa şunun mantığını bir anlayalım. Şefaatçilerimiz ne demek? Şimdi dedik ya bir. Yani bunlar sayesinde Allah bizim yüzümüze bakacak demek değil mi? Ben birazcık mantığını için sorgulamaya çalışıyorum. biz dünyadayken bir üst makama bir işimiz düştüğü zaman, ya genelde insanlar böyle şeylerde bir tanıdık arıyor değil mi? Yani ne bileyim, bir belediye başkanıyla, bir kaymakamla veya daha üste gidelim, bir valiyle, bir milletvekiliyle, daha da üste gidelim, bir bakanla görüşme falan olacağı zaman, şimdi seni belediye başkanı tanımaz, hadi diyelim vali tanımaz, milletvekili tanımaz, şu bu tanımaz. Ne yapıyorsun? Seni ona tanıtacak biriyle gidiyorsun ki adam seni onun sayesinde ne oluyor? İşte randevu veriyor normalde vermeyeceği halde vesaire vesaire. Bakın, seni o ne yapıyor? Ona takdim ediyor. Tanıtıyor, çünkü sen ona yabancısın. Dünyevi olarak anlaşılabilir bir şey bu. Yani genelde tanışıklıklar bu sayede kurulur zaten. Yani hiç tanımadığınız birinin yanına yalnız başınıza gitmeniz de onu tanıyan biriyle gitmeniz arasında fark vardır. Daha çabuk ünsiyet kurarsınız. Neden? Çünkü sizin o birinci şahısla sizin aranızda bir şey yok. Size yabancı. Peki şimdi Cenab-ı Hakk'ı düşünelim bu manada. Ya ben Cenab-ı Hakk'ın nesiyim? Kuluyum değil mi? Cenab-ı Hak benim neyim? Her şeyimi yaratan. Her şeyimi, sahip olduğum her şeyimi, bütün benliğimi A'dan Z'ye, beni en iyi şekilde, beni benden iyi tanıyan bir zat. Dolayısıyla yarın öbür gün Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımızda, ya bırakın bir başkasını, ben bile kendimi tanıtamam ki Cenab-ı Hakk'a. Çünkü bazı şeyler insanoğlu gizlemeyi şey yapar. Cenab-ı Hak'tan bir şey gizlenebilir mi? Bilmediği neyi söyleyeceğiz biz Allah'a ki? Bir de bir başkası gelsin ki bizim adımıza beni tanıtsın Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi, yani şöyle mi diyecek? Şimdi bir cemaat düşünelim, hayal edelim. Bir şeyhi, bir lideri, ne bileyim bir parti düşünün, başka bir şey düşünün. Cenab-ı Hakk'a gittiğinde şöyle mi diyecek yani? Ya Rabbi, haşa, sen bilmezsin de bu bizim cemaatten ya. Bu bizim dersleri hiç kaçırmıyordu. Bu bizim dersleri hep geliyor.
Sen kimsin?
He, sohbetlere geliyor ya Rabbi. İşte günde bu kadar zikri çekiyor falan, haşa. Cenab-ı Hak bilmiyor, bu seni ona sunacak. Bir, bak buradan bir sakat mantık. İkincisi, tamam diyorsun ya, Cenab-ı Hakk'ın bilmeyeceği bir şey değil. Sadece bu adamın nazı geçer. Değil mi? Şu mantıkla şefaate yaklaşılıyor. Peki, Cenab-ı Hakk'a nazı geçecek, ne yapacak? Cenab-ı Hakk'ın seninle ilgili azap kararını yumuşatacak değil mi? Yani akıllardaki şefaat mantığı bu işe yarıyor. Yani benim hakkımda Cenab-ı Hak bir azap takdir etmiş, beni yakacak, cezalandıracak, yapma etme kulun olayım falan diye şeyh efendi veya benim kendi peşine takıldığım biri benim adıma Cenab-ı Hakk'a ricacı olacak. Yani Cenab-ı Hakk'ın gazabını teskin edecek, merhametini galeyana getirip coşturacak Cenab-ı Hakk'ı, o da beni kurtaracak. Öyle mi yani? Cenab-ı Hakk'ı bu pozisyonla mı görüyorsunuz? Yani nereden yaklaşırsanız yaklaşın, bu sakat bir mantık. Ama insanlar hep bunu iyi niyetle yapmışlar. İşte Zümer suresinde diyor ki onlar, وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ, Allah'la kendi aralarına bir takım varlıklar koyanlar daha yakındır diye ama. Evet, evliya, yani Allah'a daha yakın olduğunu düşündükleri bir takım varlıkları koyanlar. Bu birisi için melek olur. Birisi için hoca olur. Birisi için şeyh efendi olur. Birisi için yaşayan, birisi için ölmüş biri olabilir. Hiç önemli değil. Birisi için peygamber olur. Aracı konulan, aracı olarak düşünülen. Yapmış. Niye? Mekke müşriği mantığında baktığın zaman diyor ki مَا نَعْبُدُهُمْ, ya biz niye onlara kulluk yapıyoruz siz biliyor musunuz? Şimdi kulluk deyince de bunlar diyorlar ki bak efendim, bu kulluğunu itiraf etmiş. O yüzden müşrik, biz kulluk falan yapmıyoruz. Zannediyor ki bu müşrik onun önünde namaz kılıyor, ona zekat veriyor, ona o, öyle bir şey değil. Ya biz onun kulu kölesiyiz anlamında kullandığımız zaman ne kastediyoruz? Onlar her ne derse yapıyoruz. İbadet bir şeye sorgusuz sualsiz itaat etmek demektir. Yani biz onların böyle ne gördüysek onlardan gelen, başımız gözümüz üstüne diye. Niye bunu yapıyoruz? İlla liyukarribuna ilallahi zulfa. Bu varlıklar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz bunlara kulluk yapıyoruz.
Asıl hedef ne?
Evet, yani güya Allah'a daha fazla yakın olmak için, daha iyi kul olabilmek için. Şimdi zahirdeki iyi niyet yapılan bu ameli meşru kılıyor mu? Bu insanın siz varsayın ki alnı secdeden kalkmıyor.
Kime secde ediyor?
Ne olur ki? Sen Allah'ı kendine uzak bildin, yakın olmak için onun yasakladığı bir takım vasıtalara tutundun. Sen dilinden Allah düşmüyor ama yaptığın iş Allah'ın asla affetmem, tövbe etmezsen dediği şirk günahı. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.
Sonra bir de şu vardır biliyorsun.
Bunların başına bir olay geldiği zaman o şeyhlerini, büyüklerini hiç akıllarına bile
gelmez.
Hemen Allah'a söylerler. Problem öyle. Geçtiği zaman beni Efendi Hazretleri kurtardı diyordur.
Evet. Yani halbuki Allah Teala diyor ki yani siz benim bilmediğim bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Evet. İki sorunun cevabıdır bu. Bir, şu şefaat edecek bana diyorsun. Allah'ın bundan haberi var mı? Sen bir tayinde bulundun. Değil mi? Sen bir tayinde bulundun. Dedin ki falanca efendi bana şefaat edecek. Allah'ın bundan haberi var mı haşa? Yok. İki, bu ne yapıp da bana senin bilmediğim hangi özelliğini söyleyecek? Bana senin neyini tanıtacak? Seni ben yaratmışım, ben yaşatmışım, her şeyini ben vermişim. Gizlini saklını, içini dışını, her şeyini bilen bana bu şeyh efendi neyini senin tanıtabilecek? Hiçbir şeyini. O zaman bak bu nedir? Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Onların şirk koştuğu bu şeylerden Allah münezzeh. Bu demek ki öyle basit, hafife alınacak bir şey değil. Ama hocam iyi niyetle. Ya şirkin olmaz kardeşim iyi niyeti. Bileceksin yani yaptığın davranışın ne kadar büyük sonuçları olduğunu. Evet.
İstersen o şeyi de oku. O Araf suresinin 30. ayeti var ya.
Evet, yani, evet. Bu da iyi niyetin evet. Şey olmadığını yani.
Yani evet. Herkes kendini doğru yolda kabul ediyor.
Kimse kendini...
Ve bir de kendini dinsiz kabul eden hiç kimse yok. Kardeşim bırak sen onu. Allah öyle kabul ediyor mu etmiyor mu? Sen ona bak.
Hangi dinin dindarsın?
Hangi din dindarsın? Tamam dindar olmayan hiç kimse yok ama hangi dinin dindarsın?
Evet. Bu evet. Araf suresinin 30. ayeti. Yine bizim derslerde sık sık okuduğumuz ama olsun ezberlensin en azından. Söylediler mi bir yerde Araf suresi 30 pat diye hemen konuşursunuz yani mealini. Güzel olur. Evet. Diyor ki Cenab-ı Hak ferikan hede ve ferikan hakka aleyhimud dalale. İki grup insan vardır. Bir grubu Allah doğru yoluna kabul etmiştir. Bir gruba ise bu sapıklık hak olmuş. Yani kendilerine sapıklığı hak etmişler. Kendileri bu sapıklık şeyini kazanmışlar, vasfını. Kim onlar? İnnehumu tehazu şeyatine evliya min dunillah. Bunlar şeytanları. Yani bakın bu cin insan hiç önemli değil. İnsanları Allah'tan uzaklaştıran bir takım varlıkları tutmuşlar Allah'la kendi aralarına aracı olarak koymuşlar. Böyle yapmışlar ya ve yahsebune ennehum muhtedun ve bunlar kendilerini mühtedi yani hidayetin ortasında kabul ediyorlar. Kendini öyle görüyor, öyle gören insanlardır. Yani doğru biziz evvelallah.
Başka yok.
Fırka-i Naciye değil mi? Hepsi biz. Yani değil 72, 720 tane de fırka olsa o hepsi dalalette, bir bu görüşte olanlar hidayette. Maşallah ne kadar güzel. Halbuki Cenab-ı Hak ne diyor? Öyle bir şey yok. Araya aracı koyduğun an Allah sen dalalettesin. Diğerlerini boş ver. Dalalette banka olan sensin. Allah muhafaza.
Allah'la ilişki kesilir. Evet. Yani araya aracı koyduğun zaman. Şimdi şey okuyalım. 19. ayeti Yunus suresinin. Burada da Allah-u Teala insanların bir temel özelliklerine vurgu yapıyor. Diyor ki ve mekanen nasülle ümmeten vahide. İnsanlar tek bir topluluktu. İşte mesela Adem Aleyhisselam, Havva validemiz, onun çocukları. Tamam, tek bir inanca sahip, tek bir topluluktu. Fehtelefu ama arkasından ihtilafa düştüler. Çünkü insanda değişmez bir özellik vardır, o da muhalefettir. İşte benim dediğim olsun. Tamam ama biz de işte falan filan. İhtilafa düştüler. Bazıları Allah'ın kitabına uyuyor, bazıları da o kitabı kendine uyduruyor. Ve levla kelimetün sebekat min rabbik. Eğer Rabbinden daha önce bir söz geçmiş olmasaydı, yani Allah-u Teala bu yanlış yapanlara süre tanıyor. Hemen cezalandırmıyor. Şimdi onunla ilgili ayetleri de Yahya Hoca'dan dinleriz. Legudye beynehum فِيمَا ف۪يهِ يَخْتِلِفُونَ O ihtilaf ettikleri konularda kesinlikle aralarında hüküm verilir. Yanlış yola sapanlar cezalarını görürdü. Ama Allah bu dünyada insanlara süre tanıyor.
Ondan sonra tamam, istersen bununla ilgili ayetler evet, oku.
Nahl suresi tamam. 61. ayet. Zaten diğerleri hepsi kelime kelime benzer. 16. surenin 61. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, geçen hafta da okumuştuk. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. Eğer Allah insanları her yaptığı yanlışlardan sonra cezaya çarptıracak olsaydı, مَا تَرَكَ عَلِيهَا مِنْ دَابَّ. Yeryüzünde hareket eden tek bir canlı bile bırakmazdı. وَلَاكِنْ Fakat o ne yapıyor? يُعَخِّرُهُمْ Onları erteliyor. Ne zamana? اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Süresi Allah Teala tarafından belirlenmiş bir zamana kadar onlara süre veriyor. Yani hemen her yaptığını yanlışını burada kesmiyor. Bir fırsat tanıyor. Dünyada tövbe etmek için fırsat tanıyor. Bazı suçların cezasını burada veriyor insana ayağını denk alsın diye. Bazılarını da cezalandırmak üzere öbür tarafa bırakıyor. Ama hep bir Allah fırsat veriyor. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Ama o Allah'ın tanıdığı fırsat dolduğunda, ecelleri geldiğinde la yestahirune sa'aten ve la yestakdimun, ne bir an onlar geri kalabilirler ne de ileri geçebilirler. Yani ecellerinin bir dakika önüne geçemeyecekleri, bir dakika onu öne de alamazlar. Bu Ankebut 53 ve Fatır 45'te de benzer ifadeler var. Yani 3 ayette de bununla birlikte 4 olmuş oluyor.
İstersen o şeyi okuyabilir misin? Bakara 213.
Evet, o şeyin ayetin ilk kısmıyla alakalı.
Tamam.
Orada da Bakara 213'te de Cenab-ı Hak buyuruyor. Kânen nâsu ummeten vâhide. İnsanlar tek bir toplumdu ilk başta. Ne oldu sonra? Feba'athallâhu nebiyyin. Allah nebiler gönderdi. Yani kendisine kitap ve hikmet verdiği bir takım insanları niçin gönderdi? Mübeşşirîne ve münziriyin. Yani insanları uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdi onları. Yani şöyle şöyle insanlar olursanız cennete gidersiniz. Allah sizden memnun olur. Şöyle şöyle yanlışları yaparsanız Allah size öfkelenir ve gideceğiniz yer cehennem olur diye bir takım uyarılarda ve müjdelerde bulunsunlar diye elçiler gönderdi. Ve enzele ma'humul kitabe bil hakki ve o nebilerle birlikte Allah gerçekleri içeren kitaplar da indirdi. Niye? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında hüküm versin diye. Yani hangi konuda? فِي مَخْتَلَفُوا ف۪يهِ İhtilafa düştükleri konuda Allah böyle diyor. Allah'ın hükmü budur diye her şeyi hakkında son sözü söylesin diye kitaplar da indirdi Allah. Bir konuda merak ettiniz, Allah'ın hükmü var. Helal mi haram mı? Allah'ın hükmü var. Açın Kur'an-ı Kerim'e bakın. Peki zannediyorsunuz ki kitap gelince bütün ayrılıklar biter. Hayır. وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ مَعْدِ مَا جَاءَتْمُنْ بَيِّنَاتِ İtilaf bir de kitap geldikten sonra daha çok oluyor. Kitap insanları daha fazla bölüyor. Niye? Çünkü konfor bozuyor. Rahat bozuyor kitap. Sorumluluk yüklüyor. Sorumluluk yüklendikçe insanlar ne yapıyorlar? Ya canım şimdi işte biraz önceki amalar... İşte günümüzdeki şartlar böyle değiller. Değil mi? Mazeretler, bahaneler falan. Bir bakıyorsunuz kitaptan sonra bambaşka ayrılıklar gözükmeye başlıyor. Bir de bunun bir sebebine bagyen beynehum. İnsanların kendi aralarında üstünlük şeyi de var. Yani çark hep işlesin istiyor insan.
Kendiliğine olsun.
Evet, hep bana doğru. Yani Rabbena hep bana. Sorumluluk geldikçe bir başkasına vermek gerekiyorsa bazı şeyleri buna kimse yanaşmıyor. فَهَدَاللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُوا ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ بِذْنِ Fakat Allah itilafa düştükleri konularda mümin olan kimselere yol gösteriyor. Yani önce inanacaksınız, Allah da size her daim doğruları gösterecek. وَاللّٰهُ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Bu şekilde Allah koyduğu kurula göre insanları sırat-ı müstakim, yani dost doğru yola iletir, onları oraya kabul eder.
Peki şimdi burada sana bir soru sorayım. Okudun ayette Bakara 213'te liyahkume beynehum
liyahkume
beynen nasi vaktelefu fihi. O kitap hüküm verecek, evet. Değil mi? Peki bugün ben Müslümanım diyenlerin elinde Kur'an-ı Kerim var. İhtilaflar konusunda Kur'an mı hüküm veriyor, başkaları mı?
Kur'an-ı Kerim ölü bir kitap maalesef.
Yok yani, maalesef. Evet. Yani.
Kur'an ölülerin kitabı.
Ölülerin sadece Perşembe mezarlarda okunur falan.
Evet. Onun haricinde bir sorun çözsün. Buna inanılmıyor zaten. Yani böyle bir fonksiyonu olduğuna inanılmıyor Kur'an-ı Kerim'e. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'e böyle bir şey yüklemeyin. Haşa, ağır gelir Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'in görevi değilmiş bugünün sorunlarını çözmek.
Yani o kadar okunan ayetlerin, evet, hiçbir anlamı yok. Yani bugün kendilerine göre yeni bir din oluşturmuşlar. Allah'la kendi aralarına ulemayı koymuşlar. Ve tam bir şirkin içerisinde olan bir İslam alemiyle karşı karşıyayız. Mesela şimdi Allah-u Teala yiyeceklerden kaç tane haram kılıyor?
Dört
tane. Yani leş, yani ölmüş, ölmüş kendinden ölmüş olan hayvan. Kan. Allah'tan başkası adına kesilen kan ve domuz eti. Peki kitaplarda kaç tane haram var? Bugün İslam ülkelerinde kaç tane haram var? Ya da batıda yaşayan insanlar, zavallılar yani bir lokantaya gidip yemek yemiyorlar. Niye efendim bunu Müslüman kesmemişmiş? Tövbe estağfurullah. Yani o kadar çok ki zannediyorlar ki bu tarihte kalmış müşriklik. Evet. Peki şu ayette okuyayım da. Ve yekulune levla unzil aleyhi ayetun min rabbih. Bir de şunu da söylüyorlar. Yani onlara Rabbinden bir ayet, yani bir mucize indirilseydi ya. Yani şimdi söyleyecek laf bulamayınca başka taraflara kayıyor. Fekul innemel gaybu lillah. De ki bütün bilinmeyen Allah'a aittir. Fentazir, bekleyin bakalım. Belki yapar. İnni ma'akum minel muntazirin. Ben de sizinle beraber bekliyorum. İşte Allah'ın mucizesi gönderdiği kitap. Hadi bunun benzerini yapın diye Allah bildiriyor. Bu konuda söyleyeceklerim var mı?
Evet, bu Ankebut suresinin 50 ve 51. ayetleri bununla benzer. Tabii birçok ayet var Mekke müşriklerinin mucize beklentisiyle alakalı. Orada da şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Vekalu, dediler ki levla unzile aleyhi ayatun min rabbihi. Şimdi bu Yunus suresinde bir tane en azından istiyorlar ama burada tabii isteklerinin sınırı yok. Diyorlar ki yani buna önceki elçilere indiği gibi mucizeler inseydi ya, indirilmeli değil miydi? Yani niye gelmiyor buna mucize? Kul innemel ayatu indallah. Sen onlara de ki diyor Muhammed Aleyhisselam'a, mucizeler Allah katından gelir. Hani bu sen benden istiyorsunuz ama ha yapayım yapamam. Benim elimde değil ki bu. Allah ne zaman isterse o zaman olur. Ve innema ene nezirun mubin. Peki ben neyim? Ben Allah'tan gelmiş sizleri açıkça uyaran birisiyim. Ben başka bir şey değilim ki. Allah bana dedi ki git insanlara bunları ulaştır. Bunları söylüyorum ben. Ben hadi şunu denizi yarı yarayım şunu yap. Ben yapamam onu. Zamanında Musa da kendisi yapmadı zaten. Allah onu gerçekleştirdi. Mucizeler Allah katından ama onların eliyle olur sadece. Onlar kendi isteğiyle falan yapamazlar. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Eğer doğruysa Topkapı Sarayı'nda Musa Aleyhisselam'ın asası olduğu söylenen bir asa var. Alalım ve vuralım bakalım denize yarılacak mı İstanbul Boğazı ikiye? Olmaz. Musa Aleyhisselam'ın elindeyken de o fonksiyonu bir kere icra etti. Her seferinde adam elinde böyle bir sihirbaz gibi denize vurup ikiye ayırmadı ki. Bir kere Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle oldu. Peki siz bundan böyle sürekli istiyorsunuz. Mucize de mucize, mucize de mucize. Gelmiş zaten. Gelmiş. Muhammed Aleyhisselam'a mucize verilmiş. Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim. Size sürekli okunmakta olan kitabı indirmemiz mucize olarak yetmiyor mu? Sizin mucize derken beklentiniz neydi? Bu kişinin istese yapamayacağı, ancak Allah'ın yapabileceği bir şey. İşte bu. Kur'an-ı Kerim Muhammed'in kitabı mı? Muhammed mi yazdı? Muhammed mi oluşturdu bunu? Hayır.
Hayır, Muhammed oluşturdu
diyorsanız evet. Siz de buyurun, işte, buyurun evet. Siz de oluşturun.
Tabii, yani benzerini yapabilecekseniz
tabii.
Buyurun, yapamayacaksanız zaten mucize işte adı üstünde seni aciz bırakıyor.
Belki şimdi bak Muhammed Aleyhisselam'ın böyle bir olağanüstü işte efendim ağaç yürüyor bilmem şu konuşuyor bilmem böyle bir şeyi var mı?
Kur'an-ı Kerim'de olmadığı söyleniyor. Olmadı. İşte. Geldi diyor sana ha. Mucize o da bu.
Bu.
Kur'an-ı Kerim.
Allah-u Teala zaten şeyde İsra suresinde ne diyor?
Evet. Kul subhane rabbi hel kuntu illa beşeren resulü.
Bir de orada, şey var yani. Ve ma men'ana en nursile
bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun. Yani öncekilerin yalanlaması olmasa
sana da mucize
bu engelledi diyor bizi
bak,
yani.
Sana mucize vermemizi engelleyen bu. Demek ki Allah Muhammed Aleyhisselam'a mucize vermemiş. Ama bir sürü kitaplar vardır peygamberin mucizeleri.
Yani bundan başka vermemiş yani. Kur'an-ı Kerim'den başka. Yani öncekiler gibi.
Şüphesiz ha. Öyle de evet. Ama var diye o kadar evet. Muhammed Aleyhisselam mucizeler diye bir kitaplar yazmışlardır. Evet. Yani Neresinden tutsan elinde kalıyor yani. Allah yardımcımız olsun. Neyse, böylece dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak bu kitaba tam olarak uyan, Muhammed Aleyhisselam gibi Allah'ın vahyettiği neyse ona uyan, ona tam olarak güvenip dayanan, kafirlere ve münafıklara asla boyun eğmeyen, tüm insanlığa örnek bir toplum oluşturan kişiler olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.